Ayrım 29. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 251. O yıl işsiz sayısı 3 milyonu geçmiş, son 3 yılın fiyat artışları %250'yi bulmuş, kişi başına düşen milli gelir 1149 dolara gerilemişti. Ereğli'de bir maden ocağında grizu patlaması nedeniyle 102 işçi, Gebze'de içtikleri şehir suyundan zehirlenen 40 çocuktan 4'ü öldü. Diyarbakır'da kendi kendine çöken 7 katlı bir apartmanın enkazından 83 kişinin cesedi çıkarıldı. İstanbul'da kağıt yokluğu nedeniyle kitap basımı durduruldu. Ruh Sağlığı Hastanesi'nin yeni binasının inşaatına işte böyle menhus bir yılda tekrar başlandı. İlk iş olarak hastane planı tadil edildi. Zaman değişmiş, şehrin artan nüfusunun acil sağlık ihtiyacı, belli belirsiz parıldayıp sönmüş olan bilim aşkını ezip geçmiş, yeni planda vaktiyle inşaatla ilgilenenlerin önemsedikleri konferans salonu ihmal edilmişti. Planı tadil eden ekibin içinde yer alan mimar Çetin Kansız yeni mezun olmuş, askerliğini bile yapmamış, tecrübesiz bir gençti. İlk planı çizen Halil Uyanık'tan daha yetenekli değildi. Ama kendini kanıtlama arzusuyla işe koyuldu, amirlerinin de onayıyla planı tümüyle değiştirdi, neredeyse baştan çizdi. Yeni bina için tahsis edilen geniş arazi deniz kıyısındaydı. Genç mimar Çetin Kansız, ana girişi güneye almış, binanın sırtını olduğu gibi denize döndürmüş, böylece Ruh Sağlığı Hastanesi'ni her görenin aklını kurcalayan, sonunda da muhakkak bu projeyi çizen mimarın Karadenizli olduğu esprisine bağlanan tuhaf durumun doğmasına yol açmıştı. Oysa Çetin Kansız Karadenizli değildi, Karadeniz'in bu şehrini de hayatında ilk kez hastane planı vesilesiyle görmüştü. Hastanenin denize sırtını dönmesini çok akıllıca bulup kendini kutladığı bir fikir neden oldu. Çetin Kansız iyi niyetliydi, bu büyük arsada yapılması istenen binanın çok küçük olduğuna hükmetmiş, kısa süre içinde bir ek bina yapılması gerekeceğini öngörmüştü. Öngörüsünde haksız değildi aslında. Müsteşar Cevdet Pektaş, badem gözlü şehribanın şehrine hediye etmek maksadıyla yapılması için canla başla çırpındığı binanın bir an önce bitmesini istemiş, gelecekteki nüfus artışını hesaba katarsa, inşaatın uzayacağından endişe ederek, ufarak bir binanın şık bir hediye için yeterli olacağını düşünmüştü. Bu küçük binanın şehrin hızla artan nüfusunun sağlık ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalacağının ayan beyan ortada olduğunu gören Çetin Kansız, amirlerine üstün körü danışmış, önünde sonunda yapılması gerekecek olan ek bina, ana binaya kolayca bitişsin ve denize de bu yeni bina baksın diye arka cepheyi kör hale getirmişti. Tam tersini de yapabilir, ana binayı denize iyice yakınlaştırıp diğer cepheyi kör tutabilirdi. Ama girişi deniz tarafına alması halinde, hastaların ana caddeden hastaneye kadar yürümesi için yol yapılması, çevre düzenlenmesi, yok efendim bahçe aydınlatması bilmem ne gibi şeyler gerekecekti. Oysa bütçe sınırlıydı, binayı bitirmeye bile yetmeyebilirdi. Binanın sırtını denize veren genç mimarın içi rahattı. Ek binanın yapılma zamanı geldiğinde dehasının farkına varılacağına inanıyor, ihtiyacın doğması için sabırsızlanıyordu. Ancak genel hastane olarak tasarlanan bina yapıldıktan birkaç yıl sonra, buranın sadece ruh sağlığı hastanesi olarak hizmet vermesine karar verilince, ek yapı ihtiyacı doğmadı, bu nedenle bina sırtını denize dönmüş bir garabet olarak kaldı. Çetin Kansız'ın dehasını fark eden kimse çıkmadığı gibi, takdir bekleyen mimar da gıyabında alay konusu oldu. Çetin Kansız gerekli olduğuna inanmadığı, bu nedenle tek bir pencere bile koymadığı konferans salonuna da el atmaktan geri kalmamıştı. Müsteşar Cevdet Pektaş'ın hayallerini süsleyen 500 kişilik konferans salonunun kapasitesini 350 kişiye indirip en üst katın kuzey tarafına bir penceresi olsa şahane bir deniz manzarası görecek olan en güzel yere kondurdu. Aslında konferans salonuna bodrum katta bir yer aramış, bulamayınca amirlerine bu salon sevdasından vazgeçelim demişti. Ama hastane de plan da hiç umurlarında olmadığı için Çetin Kansız'ın her önerisine evet demiş olan amirlerin rahatsız olacakları tuttu. Buna da yüz verdik, şimdi astar istiyor diye düşündüler ve binada bir konferans salonu olacak diye kestirip attılar. Bunun üzerine Çetin Kansız plana ileride rahat rahat odalara bölünüp başka amaçlarla kullanılabilecek şekilde bir konferans salonu koydu. Ama bu ihtiyaç da doğmadı, salonun bölünmesi gerekmedi. Dört katlı hastanenin kör tarafında manasızca geniş ve penceresiz oluşuyla herkesi rahatsız eden uzun koridorlar yer alıyordu. Bunun da bir mantığı vardı aslında. Çetin Kansız ihtiyaç duyulacak bina eklendiğinde kör duvara bitişik olan bu koridorların sorunsuzca açılmasını ve iki bina arasında geçiş kolaylığı sağlanmasını istemişti. Kullanılmayacak pencereler için masraf yapmaya lüzum görmemiş, basitçe tuğla duvar örmenin daha ucuza geleceğini hesaplamıştı. Gerçi planda yer verdiği her buluşun bir mantığı yoktu. Ufukta yapılma ihtimali görünmeyen ek bina ile uyum sağlasın diye bulduğu diğer çözümlerle planı içinden çıkılmaz bir hale getirmişti. İşlemediği anlaşılınca Çetin Kansız'ın planına göre yapılan hastanede gerekli tadilat yapılmış, yığınla duvar kırılmış, yeni duvarlar örülmüş, kapılar açılmış, bütün bu değişiklikler elektrik ve su tesisatı planlarını da altüst ettiği için yeni kablolar çekilmiş, dışarıdan borular geçirilmiş, yepyeni bina derme çatma bir hal almıştı. Tam bir Türk işi inşaat klasiği olan hastane binası, aylar süren tadilatın sonunda hizmet vermeye başladı. Ama nihayet yeni haline uyum sağlamıştı ki, bu kez devlet fikir değiştirdi, burası sadece ruh sağlığı hastanesi olsun denildi. Hadi yeni baştan tadilatlar yapıldı, oraya buraya merdivenler, bazı bölümlere gidebilmek için ara geçişler eklendi. Artık binada bulunmalarına gerek kalmayan poliklinikler, laboratuvarlar, ameliyathaneler ve daha bir sürü bölüm iptal edildi. Derken Çetin Kansız'ın eseri içinden çıkılmaz bir labirent haline geldi. Çocukluğu boyunca pilot olma hayali kuran ve Hava Harp Okulu'nun sınavlarına girmeye niyetlenen Çetin Kansız'ın aklından mimar olmak geçmiyordu aslında. İnşaatla ilgilenmez, mimariye ilgi duymazdı. Ama birçok insan gibi onun da kendinde var olduğunu bilmediği arızalar hayatının yolunu değiştirmişti. Orta sona geçtiği yaz, Almanya'da hafta içi bir kimya fabrikasında, hafta sonları Augustiner adlı bir bira bahçesinde çalışan abisi Necmi Kansız'ın yanına gitmesi gerekmişti. İlkokuldan sonra eğitim görmemişse de zeki ve dikkatli bir adam olan Necmi Kansız bir senedir Münih'te yaşıyordu. Daha gitmeden bu modern memleket hakkında epeyce malumat edinmişti. Neyle karşılaşacağını az buçuk kestirebildiğinden kendi memleketinden fersah fersah ileri bu ülkede bir iki saatten fazla şaşkınlık yaşamamış, sılağa hasreti çekmemişti. Hedefi belli, yolu açıktı. Münih'e varışının daha haftasında Türkler için Almanca kursuna yazıldı. 4 ay sonra herkesin kendisine Kansız diye seslendiği Haim'den çıkıp Freising semtinde çalıştığı fabrikaya yakın bir yerde banyo tuvaletin Yunanlı, İtalyan ve Hırvat kiracılarla ortaklaşa kullanıldığı eski küçük bir daire tutacak kadar işlerini yoluna koydu. Diğer işçiler birkaç yıl içinde dönecekleri gerekçesiyle ya, nein, grüß Gott ve was kostet das demekten başka tek kelime Almanca öğrenmemekte inat ederlerken, Necmi Kansız 6 ay içinde çatpattan çok daha fazla Almanca konuşur hale gelmiş, önce kursa yazılıp sürücü ehliyeti, ardından o yılların meşhur bir eşkıyasından esinlenerek adını Hamido koyduğu bej rengi bir Volkswagen araba almış ve karısı İnci kansıza bir yüzme havuzunda temizlik işi bulmuştu. Karısını da Münih'e getirtmek, böylece daha hızlı para kazanmak istiyordu. Ama hayatında sadece iki kere Denizli tavasının dışına çıkıp İzmir'e gitmiş olan İnci Kansız, yalnız başına Münih'e gitmekten çekinince, abisi gibi aklı başında bir çocuk olan Çetin Kansız'ın yengesine eşlik etmesine karar verildi. Havaalanında yengesini peşi sıra sürükleyerek doğru yolu bulana kadar akla karayı seçen Çetin Kansız, hayatında ilk kez uçağa biniyordu, şansına da pencere kenarı düştüğü için çok mutluydu. Ama tam kalkışa geçerlerken dışarı bakma gafletinde bulundu. Daha Yeşilköy Havalimanı'nın yakınındaki Ataköy bloklarının giderek küçüldüğünü, kibrit kutularını andırır hale geldiğini görünce başı dönmeye, gözleri kararmaya başladı. "Kemerlerinizi çözebilirsiniz" komutu verilmeden yengesinin üstüne kustu. Böylece pilot olamayacağını acıyla anladı. Uçak dorukları karlı dağların üstünden geçerken Çetin Kansız inliyor, bir an önce ayağını toprağa basmaktan başka bir şey düşünmüyordu. İnci Kansız kayınbiraderinin üstüne kusmasına hiç aldırmamıştı. Hayatında ilk kez uçağa bindiği için çok mutluydu. Mendilini çıkarıp sakin sakin üstünü başını temizledi, arkasına yaslandı. Uçakta, otobüste, trende, hatta bebeklerin yanında bile sigara içildiği zamanlardı. Baktı, herkes sigaralarını yakmış, aile büyüklerinden gizli içtiği gelincik sigarasını çıkardı, o da bir tane yaktı. Arada Çetin'i dürtüyor, iyi misin diye soruyor, çocuğun bileklerine, şakaklarına kolonya sürüyordu. İncecik bir hostes yemek servisi yapmaya başladı. İnci Kansız, iştahlı, yemek yemeyi seven bir kadındı. Uçak saatini beklerken yolluk olarak yanlarına aldıkları peynirli böreği yedikleri halde içi kazınıyordu. Diğer yolcuların nasıl yaptıklarına bakarak hem kendi masasını hem de Çetin'inkini açtı. Lufthansa firmasının ikramı tavuk, yuvarlak beyaz ekmek, küflenmiş zannettiği için yemediği pis kokulu bir parça peynir, iki dilim jambon, soyulmuş greyfurt, kakaolu puding ve kahveden oluşan yemeğini, peynir hariç son lokmasına kadar yedi. Yetmedi, kendinden geçmiş bir vaziyette inleyen Çetin'inkini de yedi. Çetin'in gözü yemek görecek halde değildi. Terliyor, göğsü sıkışıyor, yengesinin verdiği küçük plastik şişedeki limon kolonyasının sonunu da alnına, bileklerine döküp ovunuyor, bu eziyetin bir an önce bitmesini diliyordu. Uçak tıklım tıklım Türk işçileriyle doluydu. Tekerlekler yere değer değmez işçilerden alkış koptu. Çetin Kansız geldiklerini anladı ama yere basıncaya kadar kendini toparlayamadı. Oysa daha 3 ay önce havacı subayların 12 Mart muhtırası nedeniyle gazetelerde çıkan resimlerini kesmiş, yatağının başucuna asmış, kendini subaylarının uçak uçurmalarından başka hiçbir şeyle ilgilenmediği bu siyasi olayın kahramanları gibi apoletli mavi üniformalar içinde göklerde savaş uçaklarıyla uçarken hayal etmişti. Şimdi küçücük valizleriyle havaalanında kurumlu kurumlu yürüdüklerini gördüğü bütün pilotlardan, rahat rahat uçabilen mini etekli çıtı pıtı hosteslerden, hatta yolculuk boyunca en ufak bir korku emaresi göstermeden yemeğini yiyip sigarasını tüttürmüş olan yengesinden nefret ediyordu. Münih havaalanından çıktıklarında akşam olmak üzereydi. Abisi onları Hamidosu'yla aldı, eve götürdü. Çetin eve varır varmaz serilip yattı. Ertesi sabah yakınlardaki bir kilisenin çanları güm güm sabah 6'yı vurduğunda uyanabildi. Çetin Kansız gitmişken kaldığı 2,5 ay boyunca Münih'e münşen, küçük yuvarlak ekmeklere bröçen, patatese kartofel demeyi öğrendi. Tıkanıncaya kadar sosis yedi. Cuma cumartesi akşamları bira bahçesi Augustiner'de abisinin işe güce dalmasını fırsat bilip litrelik kupalardan gizli gizli Alman birası içti, tadına bayıldı. Geleli daha bir hafta olmadan memleket hasreti çekmeye başlayan ve yıllar içinde hasretini nar gibi kızarmış bütün bütün tavuklar, patatesler, beyaz sosisler, sebzeli jambonlar, Alman pastaları yiyerek bastıracağı için gelişinin yılı dolmadan top gibi yuvarlak bir hal alacak olan İnci yengesiyle birlikte radyoda Türkiye'nin Sesi programını dinledi. Abisinin verdiği harçlıkla gizlice HB sigarası aldı, içti. Biri Sicilyalı, diğeri Malatya Darendeli iki arkadaş edindi. Darendeli ile birlikte Sicilyalı'ya Türkçe küfür öğrettiler, ondan İtalyanca küfür öğrendiler. Marienplatz, Karlplatz, Königplatz'da, Bayer, Goethe, Neuhauser Strasse'lerde uzun uzun sürttü. Botanik bahçesini, Zoo denen hayvanat bahçesini karış karış gezdi. Mensch und Natur Museum'da gördüğü dinozor maketinden çok etkilendi. Fizik bölümünde gördüğü düzenekler aklını başından aldı. Bilimle ilgili bir şey okumaya karar verdi. Okulların açılmasına az bir zaman kalmıştı. Artık Tavas'a dönmesi gerekiyordu. Uçağın adını bile anmak istemediği için trenle 3,5 gün süren çok eziyetli bir yolculuktan sonra Sirkeci'ye vardı. Yanında abisinin ev halkına gönderdiği hediyeler ve kendine aldığı eşyalarla dolu iki büyük bavul, bir çanta, Almanya'da öğrendiği üzere tüt edip herkesi kendine güldürdüğü Kaufhof poşetleri, poşetlerde arkadaşlarının azıcık oynayabilmek için yalvardığı bir futbol topu, bütün ilçe halkının ilk kez gördüğü kramponlu ayakkabılar, üzümlü bademli çikolatalar ve daha bir yığın ıvır zıvır vardı. Yolculuk boyunca her gümrük kontrolünde güç bela yerleştirdiği bavullarını açması, içindekileri görevlilere tek tek göstermesi gerekmiş, Bulgaristan'a girerken tüm yolculara komşi diye hitap eden gümrük görevlisinin bir yassı şişe Johnny Walker viskiye ve bir karton HB sigarasına el koymasına abisinin tembihi üzerine sesini çıkarmamıştı. Sirkeci'den banliyö treniyle Topkapı'ya gitti, İzmir otobüsüne bindi. İzmir'den de eşyalarına göz kulak olmaktan perişan bir halde Denizli'ye, oradan Tavas'a geçip eve vardığında akşam oluyor, günlerdir yolda olan Çetin'in gözü yataktan başka bir şey görmüyordu. Evdeki ilk haftası meraklı konu komşuya Münih'i anlata anlata bitirememekle geçti. Mavi üniformalı pilotların resimlerinin yer aldığı gazete kesiklerini yırtıp atmış, birkaç kere gezdiği gotik katedral Frauenkirche'nin kartpostalını yatağının başucuna yapıştırmıştı. Resme öyle çok bakmıştı ki üniversite çağı geldiğinde soğan kubbeli, ikiz kuleli, kulelerinin üç yüzünde birer meydan saati bulunan dom denilen bu katedral zihnine tümüyle nakşolmuştu. Necmi Kansız kardeşinin ziyaretinden birkaç yıl sonra fabrikadaki işinden ayrılıp Bayer Strasse'de bir export import mağazası açtı. Türk işçilerine tüylü Bavyera şapkası, sarı naylon yağmurluk, konuşan bebek, teyp, Nivea krem, güneş yağı, çikolata gibi hediyelikler satmaya, bir yandan da permi ticareti yapmaya başladı. İki odalı, banyosu, tuvaleti içinde yeni bir eve taşındı. Volkswagen'ini satıp ikinci el bir Mercedes aldı, vaziyetini iyice düzeltti. Çetin Kansız, abisinin "sen yeter ki oku arkandayım" demesi ve üniversite hayatı boyunca masraflarını karşılayacağını vaat etmesiyle mimarlık okumaya başladı. Bu fakülteyi seçmesi tamamen tesadüftü. Bütün öğrencilerin yaptığı gibi ilk sıraya en yüksek puanlı tıp fakültesini yazmış, altına makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat, mimarlık gibi fakülteleri sıralamıştı. Mimarlığı yazarken pek uzun boylu düşünmemişti. Frauenkirche gibi bir yapıyı belli belirsiz hayal etmişti sadece. Kah kopya çekerek, kah ondan bundan yardım alarak, kah hocalara yalvarıp yakararak güç belada olsa fakülteyi bitirdi. Daha askere gitmeden ruh sağlığı hastanesinin planının tadil edilmesi işini üstlenen bir ekibin içinde yer aldı. Ancak ortada doğru dürüst bir ekip yoktu, herkes kaytarıyordu. Yeni mezun olmanın da verdiği aşkla bütün işi iyi kötü Çetin Kansız üstlendi. Sonuçta ortaya planının işlevsizliği nedeniyle sürekli sorun üreten bir bina çıktı. Korkuyla yüz yüze geldiği Münih seyahatinden beri uçağa binmemiş olan Çetin Kansız, Yıllardır buna mecbur kalmamak için elinden geleni yapıyor. Çok zorda kalırsa çileli bir yolculuğu göze alarak arabayla gidiyordu. Mimarlık mesleğine ısındıktan sonra sırf hoşuna gittiği için kartpostalını başucunda tuttuğu Frauenkirche'yi tekrar görmek istediği halde Münih'e bile gidemedi. Ama nadiren de olsa iş için yurt dışına çıkması gerekti. İtalya'ya ve Yunanistan'a gemiyle, Avrupa'nın bazı şehirlerine de trenle gitti. Karısı yetenekli mimar Vildan Kansız, bilhassa genç kuşakların hayran olduğu alaylı Japon mimar Tadao Ando'nun yapıtlarını çok merak ettiği için bir kez turla Japonya'ya gitti ama Çetin Kansız'ın ona eşlik etmesi söz konusu bile değildi. 29. ayrımın sonu. Sayfa 259.